sancılarınız ve siz hazırsanız merdiven altı terapi başlıyor.
Kafamda bak var sürtün seni. Hayırdır girildin vaktin var. Hemen de yükseğe bakmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar. Hayırdır girildin vaktin var. Hemen de yükseğe bakmışlar. Pisliğin üstüne basmışlar.
Merhaba, Merdiven Altı Terapi'nin 18. bölümüne hoş geldiniz.
Bu bölümü ilk kez alışık olduğunuz o sakin intro müziğim yerine Gazapizm'in Pisliğin Üstüne Basmışlar isimli şarkısıyla açmak istedim. Çünkü bu bölüm öfke hakkında olacak ve benim öfkemin bana hissettirdiği şey bu şarkıya çok yakın bir şey. Sevgili Gazapizm'e de bu şarkısını kullanmama izin verdiği için çok teşekkür ederim tekrar buradan. Bölümümün ilerleyen kısımlarında kendisine ve bağımlısı olduğum müziğine yeniden geleceğim. Şimdi konuya yavaş yavaş girelim. Evet, bugün öfkeliyim ve öfke dizginlenmesi bayağı zor bir duygu. O yüzden daha önceden planladığım bir bölüm vardı ama o bölümü sakinlikle anlatamayacağımı fark ettim. Yani anlatsam da sahte olacaktı, rol yapmam gerekecekti ve ben öyle rol yaptığım zaman yaptığım işten pek zevk alamıyorum. O yüzden de yapmamayı seçiyorum. O yüzden o bölümü iptal ettim ve içime sığmayan bu öfkenin üstüne böyle sıcak sıcak bir bölüm yapmaya karar verdim. Bu kararımdan da anlaşılacağı üzere öfke insanın fevri davranmasına sebep olabilen, çok ani kararlar almasına sebep olabilen bir duygu. İnsan öfkeyle yerinden kalkıp fırlıyor. Ama atalarımızın da dediği gibi öfkeyle kalkan genelde zararlı oturuyor. Çünkü o öfkeyle kalkışın hemen arkasından insan muhakkak başını belaya sokacak bir işe karışıyor. Öfkeli insanın eline bir benzin şişesiyle bir kibrit ver, sonra otur izle koca şehri gözünü kırpmadan nasıl yakıyor? Yakar, hiç acımaz. Ama sonra da bütün alevler sönünce artık böyle şehir enkaz olup üstünden hani dumanlar falan tutmaya başlayınca da bir şaşkınlık çöker o biraz önce şehri yakan kişiye. Ben bu şehri niye yaktım? İçinde benim evim, ailem, sevdiklerim vardı diye çöküp ağlamaya başlar. Pişman olur yani. Ama artık işte işten geçmiş olur. Böyle insanları özellikle çevresindekiler iyi bilir. Aman onun pisi pistir kızdırma derler genelde böyle insanlar için. Bazı insanlar cidden öfkeliyken çünkü kendini kaybeder. Ben tuttuğu takım gol yedi diye önünde duran Zigon'u yumrukla kıran bir insan tanıyorum. Eminim siz de en az bir tane böyle bir yere yumruk atıp elini kırmış ya da işte camın içinden elini sokmuş öfkeyle böyle kesmiş hastaneye gidip dikiş attırmış bir insanla tanışmışsınızdır. Ya da belki kendiniz yapmışsınızdır bilmiyorum. Hiç değilse ama yani hani hepimiz öfkeliyken birisinin kalbini sert bir sözle kırmışızdır. Normalde hiç demeyeceğimiz, hani zaten de denmemesi gereken bir şeyi demişizdir hepimiz. Ben şahsen öfkeli diye tabir edilen bir insan değilim bence. Ama tabii ki hayatım boyunca hiç kontrolü kaybetmedim gibi iddialı bir laf da edemem. Birden fazla kez kendimi kaybettiğimi hatırlıyorum. Hatta bir keresinde bayağı fena kaybettim. Öfkesini kaybeden biri deyince insanlar genelde böyle hani yetişkin, sakallı, bıyıklı falan bir erkek hayal ediyor ama eğer uygun şartlar sağlanırsa 11 yaşında, 1.30 boyunda, mini minnacık, gözlüklü bir kız çocuğu kendisine hiç beklenmeyecek bir performans sergileyebiliyor. Evet, şimdi podcast'ı düzenli dinleyenlerin bildiği üzere benim annemle babam ben 11 yaşımdayken ayrıldı. Ve biz babamı Karabük'te bırakarak annem ve kardeşlerimle birlikte İstanbul'a taşındık. Sitemizde sadece aileler yaşıyordu diyebilirim. Ve bu ailelerin neredeyse tamamı parçalanmamış ailelerdi. Yani anne baba bir şekilde artık nasıl becerdilerse hala aynı evde yaşamaya devam ediyorlardı. Şu an hatırlamakta biraz zorlanıyor olsam da aslında bir zamanlar benim annemle babam da aynı evde yaşıyorlardı. Biz ben küçükken babamın çalıştığı hastanenin lojmanında oturuyorduk. Benim çocukluğumda lojmanda yaşayan diğer çocuklar gibi bahçede geçti. Sabahtan akşama kadar, saklambaçtan yakar topa kadar artık ne varsa bütün oyunları oynuyorduk. Biz sadece bahçenin en dibinde bir ağacın dibine kimse görmeden çiş yapmak için mola veriyorduk. Onu hatırlıyorum. Bir de zemin katta Osman Hanım diye bir Osman teyzemiz vardı. Su istemek için ondan mola veriyorduk. Onun dışında kesintisiz oyun oynuyorduk. Akşam olduğunu şöyle anlıyorduk. Lojmana giriş yapmaya başlayan babalar geçidi oluyordu. Ve lojmanın hala böyle girişine bir türlü beton dökülmediği için o giren arabaların tekerlerinin altında böyle ezilen pıtır pıtır pıtır çakıl sesleri oluyordu. O sesleri duyduğumuz anda anlıyorduk ki bir tane baba arabasıyla birlikte lojmana giriş yapıyor demek bu. Çocuklardan biri de hemen arabayı tanıyordu ve oyunu bırakıp koşa koşa gidiyordu. Aa baba diye böyle bağırarak ve o baba arabadan inip bagajdan market alışverişlerini çıkarıyordu. Genelde çocuğa da bir tane poşet veriyordu böyle yalandan ve ikisi birlikte pıt pıt pıt pıt poşetleri taşıyarak eve gidiyorlardı. Genelde diğer babalardan daha geç olarak da benim babam geliyordu ve ben babam geldiği zaman aşırı mutlu oluyordum. Hemen koşa koşa yanına gidiyordum. Ben 3-4 tane poşet kapıyordum elinden. Hem böyle onu ne kadar sevdiğimi göstermek için hem de galiba aferin kapmak için babamdan. Ve bizim ev 5. kattaydı. Asansör de yoktu ama ben asla canımın çıktığını belli etmiyordum. O parmak kadar boyumla babamla aynı hızda çıkıyordum merdivenleri. Ve böyle poşetlerin içinden olur da hani gofret, kek bir şey çıkarsa acayip mutlu oluyordum. Hani babamı demek ki ben gururlandırmışım ve bunları yemeyi hak etmişim. Bana bunlar alınmış diye düşünüyordum muhtemelen. Ben de böyle elime gofreti alıp sevinçle babamın yüzüne bakıyordum. Böyle hani hani bana ödül almışsın demek ki benimle gurur duyuyorsun. O zaman şimdi bununla ilgili bir şey daha yap diye. Ve babam da genelde böyle kafamın tepesini seviyordu aferin diye. Zaten galiba şimdi düşündüğüm zaman asıl olay gofret falan değildi. Hani kafamla babamın eli arasında kurulan o çok kısa süreli temastı. Muhtemelen beni çok mutlu yapan şey. Neyse sonra biz İstanbul'a taşındık ve oturduğumuz sitede neredeyse her evde eve para getiren, gece ses gelirse hani eve hırsız mı girdi diye gidip kapıya bakan, eve fare girince süpürgeyle vura vura öldüren, ailece arabaya binildiğinde direksiyon koltuğuna oturan o hani bütün reklamlardan, filmlerden aşina olduğumuz bir baba figürü vardı. Bizimki hariç. Sitenin bahçesinde oynarken akşam çökünce bazen böyle o alışık olduğum tekerleğin altında ezilen çakıl seslerinden duyuyordum. Ve refleks olarak hemen dönüp sitenin girişine bakıyordum. Ve her seferinde de neredeyse park eden bir arabanın içinden inen ve hep gözüme böyle dağ gibi görünen bir babayı görüyordum. Sonra da ona doğru koşan bir çocuk görüyordum. Ve birlikte bu baba oğul ya da baba kız market poşetlerini birlikte işte evlerine taşıyorlardı. Ben de elimde lastik topla o sahneyi izlerken sanki kalbimi açıp böyle bir jiletle boydan boya yavaşça uzun bir çizik atmışlar gibi acıyordu. Hani dişini sıkıp dayanabildiğin ama sonradan yara izi bırakan çizikler vardır ya, onlardan hissediyordum içimde. Ama sonra hiçbir şey olmamış gibi abartılı bir neşeyle böyle oyuna dönüyordum ben. Neyse bir gün yine böyle apartmanların arasında oynuyorduk biz. Akşam vakti galiba işte artık böyle hava falan kararmış. Siteye sürekli arabalar geliyor. Arabalar geldikçe de çocuklar böyle teker teker eksiliyor. Herkes birer birer evine gitti. En son bir çocukla ben kaldık. Gerçek ismini vermeyeceğim şimdi. Adı Bartu olsun. Bartu ile ben oynuyoruz. İkimiz de hala eve çağrılmamışız. İki kişiyle de oynayacak pek bir oyun yok iki çocuk için öyle. O yüzden kaldırım gibi bir yerin kenarına gitmişiz biz. Bir tane taş bulmuşuz işte. Onu böyle ayağımızla sürüyoruz futbolcu gibi. Birbirimizden işte çalmaya çalışıyoruz. Çalım atıp. Ondan sonra işte ben ne oldu hatırlamıyorum. Yanlış bir hareket mi yaptım ya da bu Bartu dediğim çocuk mu öyle düşündü. Orasını tam emin olamıyorum ama birden çok sinirlendi. Ve bana ne yapıyorsun orospu çocuğu diye bağırdı. Ben de birden durdum. Ne dedin sen dedim. Bir daha söyle. Orospu çocuğu dedim dedi. Ben bunu nasıl yaptığımı hatırlamıyorum ama dişlerimle yumruğumu aynı anda sıktım ve çocuğun kafasının tepesine bir tane yumruk geçirdim. Sen benim anneme orospu diyemezsin dedim. Çocuk koşarak gitti. Ben de eve gittim. Salonda televizyonu açıp izlemeye başladım. Ondan sonra reklam arasında annem geldi eve. Elinde poşetlerle. Anneme bakıp biraz hüzünlendim ama böyle kendimle de gurur duydum. Onun onurunu koruduğumu düşündüğüm için. Bir 30 boyunda bu arada bunları yaşarken ama kendimi böyle 2 metre boyunda kocaman bir erkek falan gibi hissediyorum yani o anda. O hissi hatırlıyorum. hani annemin sanki ben velisiymişim gibi ve annemle mutfağa gidip poşetleri yerleştirdik. Arkasına ben odama gittim. Bir tane kitap açtım. Kafam işte biraz rahatladı böyle. Kendim kitabı iyice kaptırdım falan. Sonra böyle ding ding diye böyle bizim kapının zili çaldı. Ondan sonra saat de böyle 10 falan yani. Kapı çalması için çok normal bir saat değil. Ondan sonra işte odamın kapısına gittim böyle kulak kabartıyorum ne oluyor diye. Annem kapıda birileriyle konuşuyor, bir kadınla, duyuyorum içeriden. Neyse biraz konuştular, sonra birden benim odamın kapısı açıldı suratıma böyle. Annem ağzını sinirden büzmüş, dudakları böyle küçücük olmuş artık büzülmekten. Çabuk dedi böyle dişlerinin arasından kapıya gel. Ben kitabı koydum yatağının üstüne, hemen koşa koşa geldim kapıya. Kapının tam eşiğinde aşırı sinirli bir kadın duruyor. İçeri dalacak gibi. Kadını tanımıyorum ama hemen arkasında bizim bu işte Bartu duruyor. Kadını siper etmiş kendisini. Oradan anladım. Kadın annesi. Okey. Neyse ben de annemin yanına geldim. Annemin yanına duruyorum. Annem döndü bana. Dedi ki sen Bartu'nun kafasına durmuşsun. İşte doğru mu bu? Ondan sonra baktım böyle Bartu da işte eli kafasının tepesinde o vurduğum yere koymuş böyle elini. Dudakları da titriyor böyle. İşte annem dedi ki ayıp değil mi? Neden yaptın dedi sen bunu? Ben bir şey diyemedim. Yani çocuğun dediği şeyi söylemek istiyorum ama hani annemin de bilmesini istemiyorum. Hem de ayıp bir şey yani söylemek, tekrarlamak istemiyorum. Ondan sonra o yüzden bir şey demedim. Annem özür dileriz dedi işte falan. Ondan sonra öyle deyince ben de dayanamadım birden. Özür dilemem dedim. Anneme etmeseydi dedim. Ve gittim arka odaya. Ve bu olaydan sonra anneme de küstüm ben bir süre. Bu arada aslında annem bana hak vermişti ama orada hani yine de galiba beni daha fazla savunmasını istemiştim. İçten içe benimle gurur duymasını falan istedim ben herhalde annemin onu erkek gibi savunduğum için. Ama şimdi hani yani anlıyorum. Annem olayı muhtemelen şiddetle çözmemden hoşlanmamıştı. Şimdi dönüp bakınca görüyorum yani haklıymış. Bu arada hani bu olayın üstünden yıllar geçti. Biz sonra tabii ki annemle barıştık. Bu Bartu kod adlı çocuk da büyüdü. Bu arada çocuk bundan sonra çok ilginç bir şekilde onun bir minibüs şoförü olma tutkusu vardı. O hayal gerçekleştirdi ve minibüs şoförlüğü yapmaya başladı. Hatta yıllar sonra bir gün tesadüfen ben onun minibüsüne bindim. Beni aşırı sevinçle karşıladı böyle ve herhalde o geçmişteki hatasını affettirmek için jest yapıp beni eve minibüsle bıraktı. Hayatımda ilk kez minibüsle bir yere bırakıldım taksi gibi. Neyse artık aramız iyi. Hatta arada böyle karşılaşıyoruz falan, güler yüzle selamlaşıyoruz. İkimizin de öfkesi geçti tabii yıllarla birlikte. Şimdi ben bu hikayeyi neden anlattım? Çünkü şimdi ben buna baktığımda görüyorum ki çocukken benim öfkemi bastırmakla ilgili sorunlarım varmış. Daha doğrusu benim öfkemi bastırmak gibi niyetim falan yokmuş. Bayağı öfkemi freestyle yaşıyormuşum ben. Öfkemi hani çocuğun kafasına indirir bir tane diyormuş. Ben hiç düşünmeden indiriyormuşum. Şimdi böyle şeyler tabii ki yapmıyorum. Sadece ben değil yani tahmin ediyorum ki çoğumuz yapmıyoruz. Çünkü yasak. Yasalar da size karşı, toplum kuralları da size karşı. Hepimize çocukluktan öğrettiler öfke kötü diye. Öfkeni bastır dediler. Hani son dakika eve misafir gelince öğrenince böyle oraya buraya sokuşturulan küçük eşyalar gibi biz de öfkemizi hep bir yerlere tıkıştırmayı öğrendik. Çünkü öfke kötü ve öfkemizi açıkça yaşarsak kötü biri olduğumuza inanırız. O zaman da suçluluk duyarız bu öfkeyi yaşamış olmaktan. Aslında bence öfkenin sağlıklı bir şekilde ifade edilmesi mümkün. Öfke öyle şeytanlaştırıldığı gibi kötü bir duygu değil bence. Ama biz genelde bunun örneklerini görmediğimiz için yani sağlıklı olarak öfkesini ifade eden insanlar görmediğimiz için çoğumuz bence bu öfkeyi sağlıklı ifade etmeyi bilmiyoruz. Belki öfkelenince fazla bağıran, kalp kıran, işte psikolojik ya da fiziksel olarak şiddet uygulayan, öfkesi çok yıkıcı bir baba görüyor çoğumuz. Ya da belki öfkesini asla açıklamayan, bir şey yok benim söyleyecek hiçbir şeyim yok diyen, öfkesini hep içine atıp susan, kendi kendini böyle içeriden yiyip bitiren bir anne görüyoruz. Ve düşünüyoruz ki yani benim öfkem ya birilerini yıkacak ya da benim bunu hiçbir şekilde söylemeyip içimde tutmam lazım. İkisi de insana zarar veriyor. Demek ki öfke kötü bir şey diye düşünüyoruz. Peki o zaman öfkeyi nasıl sağlıklı bir şekilde yaşayabiliriz? Bunun için önce öfkenin nereden geldiğine bakmak lazım bence. Ben neden o çocuğa vurdum? Çünkü çocuğun canını acıtmak istedim. Peki neden? Çünkü aslında o benim canımı acıttı. Bana babamın bizle yaşamadığını hatırlattı. Ve bu benim açık bir yarama denk geldi. Öfke aslında yani acıdan geliyor bence. Bu yüzden canı acıyan bir insan gidip başka birisinin canını acıtmak istiyor ki eşitlik sağlansın. Bazen gidiyor direkt olarak kendi canını acıtan insanın canını acıtıyor. Bazen de onu bulamazsa ya da ona gücü yetmezse ya da işte o insan o sırada ulaşabileceği bir yerde değilse falan, o zaman hiç alakası olmayan kendi etrafından başka birisinin canını acıtabiliyor. Hani derler ya bazen işte patron hırsını senden çıkardı ya da işte annem aslında kardeşime kızmıştı ama olay bana patladı diye. O insan gidip öyle etrafında hiç bu olayla alakası olmayan bir insandan da öfkesini çıkarabiliyor. Neyse, ama bu nasıl yaparsa yapsın, eğer vicdanlı olan biri ise bu kişi sonradan genelde pişman oluyor ve kendisini kötü hissediyor. Yani o yüzden aslında öfkeyi bu şekilde yaşamak iyi bir fikir değil. Öfkeyi sağlıklı şekilde yaşamanın yolu bence onu iki aşamalı olarak yaşamak. Bu iki aşama ne? Birinci aşamada bence insanın öfkeyi kendi kendisine yaşaması gerekiyor. İkinci aşamada da bu öfke hissi azaldıktan sonra gidip bu öfkeye sebep olan şeyi o muhatabına ifade etmek. Öfkenin çünkü böyle acayip bir itici gücü var. Hani insanlar öfkeyle duvara yumruk atıp kırıyorlar, işte çok ağır şeyleri kaldırıp havaya atıyorlar falan. Düşündüğünüzde hani bayağı manyak bir hani süper güç falan gibi bir şey. O yüzden bu öfkeyi alıp eğer güce ihtiyaç duyduğunuz bir alanda kullanırsanız bence harika sonuçlar alabilirsiniz. O yüzden ben ne zaman sinirlensem muhakkak spora gidiyorum ve kulaklıklarımı takıp gazetemi açıyorum. Ve hayırdır gerildin, vaktin var, hemen de yükseğe bakmışlar, pisliğin üstüne basmışlar diye diye böyle o insanları dövüyormuş gibi bir hisle koşuyorum. İşte ağırlık kaldırıyorum, mekik çekiyorum, lunge yapıyorum, işte plank'te duruyorum ama yorgunluktan ölene kadar gerçekten. Ben böyle hiç hani o sporda seksi görünen kızlardan değilim. Daha çok böyle harekata hazırlanan komando falan gibi böyle çenem kasılı spor yapıyorum. Ve bu spora özel ayırdığım öfkem sayesinde gittiğim spor kulübünde bir kere bir plank yarışması yapıldı. Birinci oldum direkt ve biliyordum olacağımı. Çünkü 6-7 dakika kadar plankte durabiliyorum. Bu öfkeye konsantre olursanız insana acayip yenilmez bir güç veriyor. Ben spor bittiği zaman kavgadan çıkmış gibi oluyorum. Böyle üstümden traktör geçmiş gibi oluyorum. Duş alırken böyle sakinleşip ama yavaş yavaş gevşemeye başlıyorum. Ve o içimdeki hani spora girerken, salona girerken hissettiğim o bir şeyleri kırıp dökme isteği bitmiş oluyor spordan çıktığımda. Ve o sinir gittiği zaman da hani artık ne yaşadıysam, beni öfkelendiren o olay neyse ona daha objektif bakmaya başlıyorum. Ve ikinci aşamaya geçiyorum. Yani öfkeyi ifade etme aşamasına. Birazcık vakit geçince artık muhatabı her kimse, onunla bir konuşma şansım varsa ona gidip açıklamaya çalışıyorum derdimi. Hani o beni rahatsız eden, yarama dokunan şeyi. Ama hani benim sınırlarımı geçtiğini anlatmaya çalışırken o insana onun sınırlarını geçmemeye çalışıyorum. Yani ben onun kafasına onun yaptığı gibi vurmamaya çalışıyorum. Ve bir şekilde o öfkemi ifade ettiğimde bu bende bir arınma hissine, bir katarsise yol açıyor diyebilirim. Ve o yüzden de artık içimde yer etmiyor. Bir böyle içimi oya oya böyle matkap gibi bir yara yapmıyor. Tabii bu öfkeyi deşarj etme yöntemi herkes için spor olmak zorunda mı? Hayır. Kimisi için belki nefes almadan çekirdek çitlemektir. Ya da işte kimisi için belki hırsla köfte yoğurmaktır, çiğ köfte falan. Ya da işte bulaşık yıkayabilirsiniz. Lavabo küvet falan ciflemek bence harika bir yöntem. Ben çok seviyorum şahsen. Hırsla böyle bütün o şeyleri, fayansların arasındaki derzlerin kirini çıkarmak falan acayip rahatlatıyor insanı. Ya da şarkı dinlemek olabilir. Ya da şarkı yapmak olabilir. Ben şahsen bu dinlediğim gazapizm şarkılarının böyle hani Bozcaada'da huzurlu bir gün batımında kuş cıvıltılarını falan dinledikten sonra yaptığını zannetmiyorum kendisini. Muhtemelen daha öfkeli anlar ilan veriyordur diye düşünüyorum bu müziği için. Yani sorumuza dönecek olursak, öfkemi nasıl bastırabilirim? Bence öfkeyi bastırmak çok iyi bir fikir değil. Öfkeyi bastırmaya çalışmak bana şey gibi geliyor. Patlayan bir volkanın ağzını böyle tıkaçlayıp kapatmak gibi. O lavlar dışarı çıkamayınca yok olmayacak. Dünyanın içinde kalacak. O zaman ne olacak? Dünyanın iç basıncı artacak. Hiç beklenmedik bir anda böyle çatırt diye dünya muhtemelen çatlayacak ve hani çok daha kontrolsüz bir şekilde lavlar etrafa saçılacak ve çok daha fazla insan zarar görecek. O yüzden bence mantıklı olan yanardığın ağzını tıkamaya çalışmak değil de, hani çünkü o zaman dünyayı parçalar yani, lavların akmasına izin vermek. Ama bu lavların akması esnasında da yanardağın etrafındaki, yani o bölgeyi boşaltmak, oraya yerleşim bölgesi kurulmasına izin vermemek ve böylece bir patlama sırasında insanların zarar görmesini engellemek iyi bir fikir olabilir. Bırakın yanardağ kendi kendine patlasın, coşsun, rahatlasın. Tabii bu arada yanardağ bu esnada kendine de çok yüklenmesin. Çünkü ben sporda koşu bandında aşırı fazla koştuğum için en sonunda dizimden oldum. Bu gaza gelip aşırı fazla koşmalarım yüzünden sağ dizimin menisküsü yırtık şu anda. Sanki şeymişim gibi, milli takım futbolcusuymuşum gibi sürekli ağrıyor. Ama yine de bence birilerini döven birisi olmamdan daha iyi sanırım diyor ve bu bölümün de sonuna geliyorum. Özetle bence kendinize de zarar vermeyecek bir yöntem bulun. Sizi en gaza getiren şarkılar neyse onları açıp son ses bağırarak eşlik edin. İçinizdeki lavlar bırakın aksın, her yere yayılsın ama tabii dikkat. O sırada etrafınızda kimse bulunmasın. Benim diyeceklerim bu kadar. Umarım öfkenizle ne yapabileceğiniz konusunda size biraz yardımcı olmuştur bu bölüm. Şahsen bana çoktan oldu bile. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hayırdır gerildin, vaktin var. Hemen de yükseğe bakmışlar. Pisliğin üstüne...